Ayrım 26, sayfa 433. Kayıp Halka. Hatırlamaz mıyım, Moskova'nın güneydoğusunda Nijegorod Oblast'ta Kazan'da Nijni Novgorod arasında Vetluga'nın büyük Volga'ya döküldüğü yerde Volga'nın incisi Şeremot Yoşatası yakınlarındaki geçit vermez ormanların derinliklerinde gizli Svetloyar Gölü'nün dibindeki efsane şehir. İyi bakın, kalbiniz temizse bu gece Kitej'in suyun üstüne çıktığını görebilirsiniz demişlerdi. Öylesine berrak, öylesine saftır ki Svetloyar'ın suları onlarca yıl tadını kaybetmeden saklanabilir küplerde. Patrik Nikon'un dayattığı Yunan Ortodoks ilmi haline baş kaldıran Starovera, içe dönük küçük manastırlarını bu gölün kıyısında kurarlar. Zamanla onlara Çar'ın muhafız gücünün isyan eden askerleri Streltsy katılır. Volga'nın doğusunda toprak tuzludur, verimsizdir. Orman cemaatin biricik yaşam kaynağı olur. Kızaktan örekeye, oktan yaya, kürekten tabağa, bardağa kadar her şeylerini ağaçlardan oyarlar. Rusya'nın en girift, en mükemmel tahta işlemeleri yeni Kitej'de yapılırmış. İncecik oymalarla bezenmiş tahta pasta kalıpları, dokunmaya kıyamadığım tahta bebekler gördüm. Ahşap evciklerin pencere sövelerinin, kapılarının her biri başlı başına bir sanat eseriydi. Resmettikleri efsanevi cennet kuşları sirinler, bin bir çeşit yaprak, çiçek, pınarlar, lale saplarına öykünen kuyruklarıyla arslanlar, çocukluğunun masumiyetini hatırlatır insana. Starovera, kadim Rus sanatının en mükemmel örneklerini, ikonalarını, ışıklı metinlerini, mücevherlerini, kumaşlarını, nakışlarını bu gölün kıyısında saklamış. Ressam Prohor burada yaşamış, 14. yüzyıl Rus tarihçisi Keşiş Lavrenti de öyle. Kazan'ın tanrısının anasının ikonu isimli küçük tapınak da burada. Bir yıl kadar önce 6 Temmuz İvan Kupala yortusunda gitmiştik. İvan Kupala yortusu Volga-Ural bölgesi şamanlarının Kupala bayramının Vaftiz Sen Yuhanna'nın tecelli yortusu ile birleştirilmişi ki bana Keltik Samhain'in bütün azizlerin gününe dönüşmesini hatırlatır. Çamların gökyüzüyle öpüştükleri nefis bir orman, ömrümde görmediğim zenginlikle böğürtlenler, rengarenk frenk üzümleri yüklü çalılar, mantarlar, keklikler, sülünler, av hayvanları. Volga'nın bir ucu da Hazar, balık eti tanımının isabetine tanık balıklar, oralardan kopup geliyorlar. Bütün bunlar ve başlarında papatyalardan ördükleri taçlarla koşuşan, şarkı söyleyen olağanüstü güzel kadınlar. Ramazan'da Sultanahmet'i anımsatan işportacılardan, yiyecek satan tezgahlardan olmasa, Svetloyar'a yeryüzü cenneti diyebileceğimi düşünmüştüm. Efsane o ki 1230'larda gölün sahillerinde Fevronya isimli periler kadar güzel bir kız yaşar. Günlerden bir gün Kitej prensinin oğlu Fevronya'yı ormanda bahşettiği nimetler için Tanrı'ya şükranlarını sunarken görür, aşık olur. Fevronya'da kayıtsız değildir, iki genç nişanlanırlar, düğün günü tespit edilir. Hazırlıklar sürerken doğudan Batuhan kumandasındaki Tatar ordularının yaklaştığı haberi gelir. Düğün ertelenirken başta prens Kitej yiğitleri silahlanır, Tatarlara karşı durmaya hazırlanırlar. Grishka Kuterma adında sefil bir günahkar cemaatine ihanet eder. Tatarlar prensi öldürür, Fevronya'yı kaçırırlar. Kitej buna rağmen direnir çünkü temiz kalpli Fevronya şehrin kurtulması için bütün kalbiyle dua etmektedir. Tanrı kızın dualarını kabul eder ve son barikatlar yıkılıp Tatarlar şehre girmek üzereyken bir mucize gerçekleşir. Svetloyar yaralır, Kitej gölün berrak sularına gömülür. Düşman geldiğinde Kitej'in gölün sularına yansıyan gölgesinden başka bir şey bulamaz. Ne ki dipteki kiliselerin çan sesleri duyulmaktadır ve o gün bugün o çanlar çalmayı sürdürürler. Yakındaki Makareski Manastırı'nın rahibeleri, kulağınızı toprağa dayarsanız bizim manastırın çanlarının Kitej çanlarını yankıladıklarını duyarsınız demişlerdi. Kitej'in sulara gömülmesini müteakip Fevronya düşmanın elinden kaçar. Artık bir tövbekar olan Kuterma ile birlikte ormana saklanır. Ormanda kızı cennet kuşlarının refakatindeki prensin ruhu karşılar. Fevronya sevgilisinin kendisi sunduğu sonsuz saadet ekmeğini yer ve onun ruhu ile beraber yeryüzünden ayrılırken bir başka mucize daha gerçekleşir. Kitej halkı suret değiştirir. Suret değiştirme mucizesi Hazreti İsa'nın Matta İncil'indeki hikayesine gönderme. İsa 6 gün sonra Petrus, Yakup ve kardeşi Yuhanna'yı yanına aldı ve onları yüksek bir dağa çıkardı. Ve onların önünde heyeti değişildi, yüzü güneş gibi parladı ve giysileri ışık gibi ak oldu. Ve işte onlara Musa ile İlya göründüler. İsa ile konuşuyorlardı. Ve Petrus İsa'ya cevap verip dedi ki, ''Ya Rab, bizim için burada bulunmak iyidir. Eğer istersen burada birisi sana, birisi Musa'ya ve biri İlya'ya 3 çardak kırayım.'' Petrus seni söylemekteyken nurlu bir bulut onlara gölge saldı ve işte buluttan bir ses, ''Sevgili oğlum budur, ondan razıyım, onu dinleyin.'' dedi. Şakirtler bunu işitince yüzüstü düştüler ve pek çok korktular. İsa gelip onlara dokunarak halkın korkmayın dedi. Onlar da gözlerini kaldırarak yalnız İsa'dan başka kimseyi görmediler. Dipnot Matta 17:1-8. Kiteş'in görünmez bir cennete dönüşürken halkının sonsuz saadete kavuştuğunu söylüyor. Alexander Solzhenitsyn'in ruh ikizi olduğu söylenen besteci Rimski-Korsakov, söz yazarı Vladimir Belski ile birlikte Görünmez Kiteş Şehri ve Bakire Fevronya'nın Efsanesi operasını 1903'te bestelemiş. Batık şehri kutsal kitaptaki yeryüzü cenneti Yeruşalim, Siyon gibi ölümle bitmeyen, ölümü aşan aşkı, ermişlere özgü bağışlayıcılığı ve tabiattan ayrı tutunamayan bir yerleşim, Rus topraklarında yükselen bir cennet diye sunmuş. Rimski-Korsakov'un müziği zengin, pırıltılı, inişli çıkışlı ve kristal çanların sesi gibi paralel evrenlere seslenen bir müziktir derler. Bestecinin her 15 dakikada bir tekrarladığı sihirli ateşten nakaratlar kızıl alev dillerine gönderme. Galina Alekseyevna, ünlü Rus şairesi Anna Ahmatova'nın Toprağın Bütün Yolları isimli şiirinde kendisini ebedi huzuru arayan Kitejli kadına ifade ettiğine dikkatimi çekmişti. Perestroika'dan sonra Kiteş efsanesi Ruh Tutulması isimli bir filme konu olmuş. Aynı temanın Çotinenko'nun 1996 filminde olduğunu da ben gördüm. Gözlerimi Alexi'nin gözlerine dikmişim. Purist derken bana Kiteşli kadına mı gönderme yapıyor? O gün Şenlur Hanım'la American House sinemasından çıktık, Kodak Kinomir'e Çotinenko'nun Müslümanını görmeye gittik. Kafkas eseri gibi Müslüman da başta alkolizm ve fuhuş olmak üzere Rusya'nın içine düştüğü günah batağını vurgulamıştı. Kafkas esirindeki mendebur kalabalıklar, sarhoş serseriler, sıkışık bakımsız hücre benzeri apartman daireleri, çöp tepeleriyle kokuşmuş kent, Çotinenko'nun filmindeki çamura batmış, kaba, sefil, fitne, fücur ve çocuksu Rus köyüydü. Yönetmenlerin her ikisi de bir yandan bu gerçekleri vurgularken, diğer yandan Rusya ananın tapılası doğasını ve onca ahlak düşkünlüğüne rağmen insanların Rus kırsalına tapınma ölçüsündeki bağlılıklarını vurgulamışlardı. Müslüman-Afganistan Savaşı'nda esir düşen bir Rus savaş kahramanının hikayesi. Öldüğü sanılan er Kolya 7 yıl sonra Müslüman olmuş olarak çıka gelir. Kolya'nın köyü perestroika sonrası ahlaki çöküşün tüm tezahürlerini sergilemektedir. Kupalar dolusu vodka ile sersemlemiş, evrak çantasında deste deste Amerikan dolarları taşıyan, sözde demokratik mafyoza muhtara yılışan sefil köylüler. Perişan kulübeciklerinin pencerelerini süsleyen tüketim ekonomisinin sembolü Coca-Cola tenekeleri vesaire. Kolya'nın köyünde yaklaşanı çekip boğduğu söylenen bir de tekinsiz gölet vardır. Eski bir inanca göre bu göletin dibindeki batık kilisenin mihrabına erişebilenler yeniden ve tüm günahlarından arınmış olarak doğarlar. Çotinenko Kolya'yı olağanüstü güzellikteki doğada bu göletin kıyısında hafif bir rüzgarın dalgalandırdığı kaftanıyla seccadesinde diz çökmüş dua eden yapayalnız bir ruh olarak sunar. Ne ki köyün çağdaş Sodom Gomorra ikliminde keten rengi saçları, masum mavi gözleriyle Rus ırkını simgeleyen er Kolya'nın Allah'ın emrettiği gibi yaşamaya çalışması, hemşerileri de ne denli yozlaşmış olduklarını hatırlatacak ve çok kısa bir sürede Müslümana nefret kusmalarına neden olacaktır. Alkolik ağabeyi Müslümana saldırırken fedakar annesi köyü terk etmesini ister. Hırsızlığın kötü olduğunu biz de biliyoruz, hatırlatmana gerek yok. Olaylar Kolya'nın silah arkadaşlarının köye gelmeleriyle gelişir. Onlar da Kolya'nın vatan haini olduğunu düşünmektedirler. Sonunda Afganistan Savaşı gazileri ve köylüler bir olur Müslüman'ı öldürürler. Bir önceki film Sergey Bodrov'un Kavzavski Plenik, Kafkas Tutsağı da yine bir başka yerin Çeçenlere esir düşen Vanya'nın hikayesiydi. Vanya ve onun Rusya'ya olan güvenini tümüyle yitirmiş takım kumandanı Sasha, asilere esir düşerler. Kendi oğlu da Rusların elinde tutsak olan bir Çeçen köy ağası, bunları oğluyla takas etmek umuduyla asilerden satın alır köyüne getirir. Olaylar esirlerin kendi aralarında ve köydekilere ilişkileri etrafında gelişir. Filmde dikkati çeken yönetmenin Çeçen yaşam biçimine duyduğu sempatiydi. Bodrov Çeçenlerin yaşamını orta çağdan kalma, saf, temiz, aşikane ama Kafkaslar kadar sert ve yasaklayıcı, buna karşın aile onurunun kan bağlarının yitirilmediği, kanın yerde bırakılmadığı bir yaşam olarak sunmuştu. Bu yaşam biçimini Rus askeriyesinin kaba sömürgeci tutumu ve yozlaşması ile kıyaslıyor, gerçek haydutların Rus askerleri olduğunu ima ediyordu. O gün Çotinenko'nun Batık Kilisesi'nin simgelediği Salah'ı okuyamadığım gibi, Bodrov'un Çeçenlerin yaşamına sempatinin ardında yatan asr-ı saadet özlemini de değerlendirememiştim. Ama şunu yaptım. Filmi gördükten aylar sonra Çotinenko'ya yönetmeninin bu kadar yüreklisinin Türkler şöyle dursun, özgür sinemaları ile övünen Amerikalılar arasından bile çıkmadığını düşündüğümü söyledim. Bunu ve Rus entelijansiyasına hayran kaldığımı. Böyle bir film Türkiye'den çıkmalıydı. Bakın, biz Ruslarda oldum olası dünyada bir bitmemişlik olduğu duygusu vardır diye açıklamıştı. Ve sanki artık neyse burada eksik olan o şey, onu bulup dünyaya nakledebilirsek, sanki işler değişir, düzelirmiş gibi bir duygudur bu. Bitmeyen bir arayıştır ki bu duygu bende de var. Sanki bir mucize olacak ya da birisi gelecek ve nasıl olacaksa biz Ruslar hayatı yaşanması gerektiği gibi yaşayacağız. Meğer Çotinenko'nun Müslümanı sevgi dolu, affedici, başkalarının günahları için eza çeken ve onlar tarafından öldürülen İsa'nın postmodern bir reenkarnasyonuna doğrudan gönderme. Ama kolyeyi öldürüyorsunuz demiştim. Köylüler kolyanın ne yaşamını ne de ölümünü çok fazla dert ediyorlar. Sodom, Gomorra devam ediyor. Tek fark onlara içine düştükleri batağı hatırlatan adamın ortadan kaldırılmış olması. Domuzlar var ya dediydi Çotinenko. Ayın 14'ünde başlarını göletin sularından çıkarıp sırıtan domuzlar var ya. Onlar hatırlatıyorlar işte. Vicdanın sesi domuzlar. Ben de güldüydüm. Haydi canım siz de, ama sizi anlıyorum. Müslümandan Mesih biçemezdiniz. Kolye herkesi Müslüman yapar, onlar da köylerinin etrafına bir duvar çekip Bosna'ya gönüllü giderlermiş mesela. Müslümandan sizin demenizle Mesih biçemezdim. Hayır dediydi Çotinenko. İnandırıcı olmayacağı için değil, köylerin Müslüman olmak için gerekli iradeye sahip olabileceklerine inanmadığım için. Bana göre din her şeyden önce bir irade meselesidir, my lady. Tanrı'ya inanmak ve sorumlu bir insan olmak özel enerji ister. Çetin bir iştir. Çoğu insanın yarı yolda nefesi kesilir. Ama eğer yeterince dayanıklıysanız eninde sonunda kendi tanrınızı kendiniz bulursunuz. Onun için kolye durup durup Allah birdir, sadece isimleri farklı diyordu. Mekke'ye giden bütün yolların birbirlerinden farklı olduğunu görmez misin? Yollar farklıdır, hedef tek. Yolcular hedefe vardıklarında yollardaki kavgalar, farklılıklar, çatışmalar son bulur. Yol boyunca birbirlerine sen yanlış yapıyorsun veya sen kafirsin diye bağıranlar oraya geldiklerinde farklılıklarını unuttular. Çünkü orada kalpler bir olur. Bu sizin Mevlana, hatırladınız mı? Ben hayretler içinde yüzüne baka durayım. Ama itiraf edeyim ki köylülerin arasından o enerjiye sahip birileri çıksa onlarla ne yapacağımı bilemezdim diye sürdürdü. Demek istediğim, kolyanın köylülerinin Müslümanlığa ihtida ettikleri durumda onları neyin beklediğini öngörmeye cesaretim yok. Kolyayı öldürdüm ki Müslümanın onuru kurtulsun. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Tanrı'yı bulmuş birisi olarak zaten her halükarda ölmeye mahkumdu. Çotinenko'nun bu son cümlesi, Tanrı'yı bulmuş birisi olarak zaten her halükarda ölmeye mahkumdu, yıllar sonra Huntington'ın medeniyetler çatışması öngörüsünün özü olarak görünecekti bana. O gün Rusya'da kavganın hala insanla kader arasında olduğunu görmek güzel dediğimi hatırlıyorum. Kelime ile kader arasında değil. 20. yüzyılın başlarında inananlar Svetkoyar'ın etrafında 3 kez dolanır dua ederlermiş. Yurtseverlerin büyük savaşına kadınlar Tanrı'ya kocalarını ve oğullarını salimen geri getirmesi için burada yalvarmışlar. Ruslar Kiteş'e bugün hala geliyor. 6 Temmuz günü hava karanlığında yaklaşık 2000 kişi ellerinde mumlar, eski halk şarkıları söylüyorlardı. Sonra bulabildikleri malzemelerden küçük sallar yaptılar, üzerlerine mumlar yerleştirdiler, gölün durgun sularına bıraktılar. Bir mum yakar sularda yüzdürürseniz batık şehrin çanlarını duyarsınız. Soyundular, suya girdiler, mumların arasında yüzdüler. Kiteş'in batık kiliselerinin çanlarını dinlediler. Bazıları ormana daldı, ateşler yakıldı. Ateşlerin üzerinden atladılar, abdest aldılar, arındılar ve ormanın derinliklerine daldılar. Burada biz bir ülkünün peşindeyiz, kendi tarihimizi temel alan bir ülkü. Bu ülkü doğayla ve birbirimizle ahenk içinde yaşamaktır. Yes, I remember Kiteş. Kiteş inananlar için kutsal, hoş bir efsaneden ibaret olduğunu düşünenler için ise bir paralodur dedi Alexi. Rusya'nın tarihi kadar eski ruhani komünizmi, kardeşçe sevginin birleştirdiği, adaletin, eşitliğin, Pravda'nın hüküm sürdüğü Kiteş gibi bir dünyevi komünist cennetinin yaratılabileceğine inanır. Ruhani komünizm? Duraladı, Pravda dedi, Pravda. Bu kelimeyi ne zaman kullansam içrek güzelliğiyle sarsılırım. Avrupa dillerinde böyle bir kelime yok. Sadece Rusça'da istina, gerçek ve spravedlivost, adalet, bir bütünde iç içe geçmiş gibi aynı kelime ile ifade edilirler. Pravda hem şeylerin aslı, özü hem de daha yüksek bir adalet. Rusya yüzünü sahici Mesih'e çevirdiği gün Kiteş yeniden yeryüzüne çıkacaktır. Şunu bir daha söyler misin? Sadece Rusça'da istina, gerçek ve spravedlivost, adalet aynı kelimeyle ifade edilir dedim, dedi. Pravda hem şeylerin aslı özü demektir hem de daha yüksek bir adalet. Sana bir sürprizim var dostum, Avrupa dillerinde değil belki ama Türkçe'de de böyle. Pravdayı gerçek yerine hakikat olarak çevirdiğimde yerine oturuyor. Hakikat yani bir şeyin aslı ve esası yani sizin istina. Hakikat aynı zamanda hak yani sizin spravedlivost yani adalet, çok ilginç değil mi? Şaşırmış olmalıydı ama belli etmedi. Kiteci arıyorum, kutsallığı, pravdayı arıyorum anlamına gelir diye sürdürdü. Ruslar birbirlerini bu paralo ile tanırlar. Düzen tarihçileri gerek Marksizmin gerekse Lenin'in Bolşevizminin aslında Hristiyanlığın ilk yıllarında serpilen kadim gnostik paradigmanın yapısal tekrarı olduğunu dillendirmezler Gülo'ya. Oysa Rusya'nın dünyevi tarihinin ardında özel mülkiyeti reddeden savaş, suç nedir bilmeyen yüzlerce batıni tarikat vardır. Duhoborların birleşik kardeşliği, kardeşliğin sahili, beyaz güvercinler, İsa'ya inananlar, Tanrı'nın dostları, ortak umut, abdallar. Bunların gözünde devlet ve kilise şerrin her türlüsünü barındıran tükürük okkalarıydılar. Ekaterina'nın saltanatının sonlarına doğru derin bir yeise düşen bu dinler insanlar manastırlarını terk edip yollara düştüler. Issızda Pustini dediğimiz tekkeler, zaviyeler kurdular. 18. ve 19. yüzyıllarda merkezi otoritenin hışmından uzak yaşamaya çalışan manevi komünistler ruhani bir yer altında birleştiler. Tüketimden uzak iştirakçı bir yaşam paylaştılar. Çocuklarına fani dünyada geçerli örfi, dini, ahlaki ya da toplumsal yasaların önemsizliğini, ortadan kaldırılmalarının ilahi bir görev olduğunu anlattılar. Batı'nın icatlarından nefret eden derinden milliyetçi Rus gnostikleri, radikal sosyalistlerle birlikte hareket ettiler. Devleti Rus Ortodoks Kilisesi'ni hatta resmi dinin emirlerini reddeden ülke çapında bir devrimci altyapı oluşturdular. Nevi Dimom Grade Kitaje ve suyun öteki yakasındaki kaybolmuş topraklarda yaşayan çıplak ayaklı Starovera'yı anlatan Belovade, beyaz suların krallığı gibi efsaneler 20. yüzyılın başlarında devrimci umutların yakıtlarıydılar. Bolşevizm tümüyle Ruslara özgü bir oluşumdur. Rus ruhuyla derinden irtibatlıdır. Evrensele taşınamazdı Gülo'ya. Goebbels hiçbir çar Rus insanını onlara en çok istedikleri iki şeyi, toprağı ve özgürlüğü veren Lenin kadar derinden tanımadı derken haklıydı. Alexei'nin Bolşevizmin yinelenmesinden ibaret olduğunu söylediği gnostik paradigmanın kökleri Eflatun felsefesinde. İnsanoğlunun kaderini şekillendiren Platon dünyayı ikiye bölmüş. Biri sadece akıl ya da idrakla kavranabilen, soyut düşünceler ya da mana dünyası, diğeri duyularla algılanan somut şeyler, madde dünyası. Somut şeyler değişmez ve mükemmel olan soyut düşüncelerin eksikli kopyaları. Değişmez ve mükemmel olan Allah, soyut düşünceler dünyasına dahil. Ne ki madde dünyasının kusurlarıyla Allah'ın mükemmeliyetini bağdaştırmakla zor. Yeni Eflatuncular çözümü tanımlanamaz tek dedikleri Allah'ı maddi dünyanın işleyişinden azat etmekte görürler. Plotinus tanımlanamaz tekin maddesel dünya yaratma görevini kendisinden neşet eden, dolayısıyla daha niteliksiz bir yaratıcı tanrıya, Demiurge'ye emanet ettiğini savunur. Demiurge Allah'ın duninde olan yaratıcı amilin ayrıca tanrılaştırılmasıdır ki, İslam ilahiyatına Yunanca arkon kelimesinden hakim olarak geçer. Bir diğer yeni Eflatuncu filozof Yamblikus tanımlanamaz tek ile beşer arasına yüzlerce tanrı yerleştirir. Böylece paganizmin ve modern zamanların New Age kültlerinin yolunu açar. Gnosis yine Yunanca bir kelime, kalbin bilgisi ya da içgörü anlamına geliyor. İnsanoğlunun eksikli demiurjeyi geçip değişmez ve mükemmel tanrıya ulaşması için Gnosis'e sahip olması gerek ki kelimenin İslam tasavvufundaki karşılığı marifet. Kadim Hristiyan mutasavvıfları tanımlanamaz teki mutlak olarak algılıyorlar. Mutlak onların meçhul babaları olup, kilisenin tapındığı eski haitin sevgisiz ve öfkeli tanrısı olmadığı gibi onun başlıca düşmanıdır. İçinde yaşadığımız dünya, insanların oluşturdukları kurumların tümü, hakim denilen bu sahte yaratıcının marifetidir. Ve hakim suretlerden ibaret olan yalan dünyaya hapsettiği, beşeri ilahi ışıktan ve hakikatten uzak tutmaktadır. İnsanlık tarihine ilişkin her söyle Pravda'nın tersten yansıması. Rus gnostiklerinin gidebilecekleri iki yol var. Birincisi Demiurge'nin yalan dünyasını reddederek mümkün olan en kısa sürede mutlaka iltihak etmek, diğeri kendilerinde var olan batıni güçleri, marifeti geliştirmek ve yeryüzündeki yaşamın suret değiştirmesinde meçhul babaya yardımcı olmak, karabasandan böylece kurtulmak ki Rusların ünlü gnostik filozofları Vladimir Solovyov'un tercihi budur. dünyayı günah tuzağı olarak görenler sonsuza dek lanetlenmeleriyle sonuçlanacak rezilliklere bulaşmaktansa mutlakın selametine kavuşmak isteyenler Tanrı'nın kendilerini bağışlaması için nefslerine eza yöntemleri geliştiriyorlar. Suyu arayan adamın suçluluk buhranı nefsine eza ettirmek duygusu hiçbir yerde Rusya'da olduğu kadar içten gelmez. Maxim Gorki bir kitabında Volga Nehri vapurlarından birinde herkesin vapura gireceğim, çıkacağım diye birbirini ezdiği bir sırada güverte merdiveninin bir basamağına uzanıp yapışarak "İyi Hristiyanlar, beni çiğneyiniz, beni eziniz, ben günahkarım" diye yalvaran birinin hikayesini anlatır. İyi Hristiyanlar onu gerçekten ezerler. Dilediği de para değil, ızdıraptır. Aslında zaten bir günah işlememiştir de demesi buydu. Duhoborlar kendilerini kırbaçlarlarken, Skopçi tarikatının erkekleri hadım oluyor, yarım yüzyıldan uzun bir süre Rus toprağının her köşesinde hadım olarak arınmanın erdemini vaaz ediyorlar. Dinleyicilerin arasında Mareşal Sukonov ve Çar 1. Alexander ateşe yürüyen Starovera gibi Skopçi'de yeni vaftiz dedikleri eza yöntemleriyle günahkar insanlığın kefaretini ödediklerini düşünüyorlar. "Yüzümün aldığı şekilden olmalı. Cinnet geçirdiklerini düşünüyorsan bu hususta yalnız olmadıklarını bilmelisin." dediydi Alexi. Ateşe yürüyenler egemenlerin en acımasız, en şiddet işkencelerden kaçınmadıkları bir dönemde ortaya çıktılar. İlk Bolşevik 1. Petro Starovera'nın iki liderini kısık ateşle domuz gibi çevirterek cezalandırmıştı. Skopçi'nin ortaya çıkışı da egemen sınıfların en sefi, en edepsiz dönemlerine rastlar. "Cinsel oburluğun insanı hadım edebileceğini sen kendin söylemiştin. Demek istediğim ruhani komünistlerin muhalefetlerini ifade ediş biçimlerini az da olsa protesto ettikleri toplumun zulmü belirledi." Ülke çapında bir devrimci altyapının oluşması ile sonuçlanacak olan ikinci yolun ilk işaretlerini veren yine Skopçi. 19. yüzyılın ikinci yarısında 3. Alexander'ın çocuğu olmamasından yola çıkarak hadım çarın dünyaya kendilerine önderlik etmek için geldiği şeklinde bir düşünce geliştiriyor. Bu düşünce zamanla gerçek soyluların sefahat düşkünü saray erkanı değil, hadım Skopçi olduğu şeklinde gelişiyor. Tarikatın lideri Selivanov'un hadımların dünyaya egemen olmaları gerektiği şeklindeki inancına kadar varıyor. Selivanov'un dünyayı devralmak üzere hazırlanan seçkinleri cinsel organlarını aldırıyorlar ki, işleme Tsarskaya, Peçat, Çar'ın mührü deniyor. Alexi özellikle sarayın itibar göstermediği varlıklı tüccarlar, yüksek rütbeli subaylar rağbet ettiler dediydi. Aralarında Polonya kralının eski mağbeyincisi bile vardı. Ve kendilerine Hristiyan diyorlardı. En iyileri birbirlerine güvercin diye hitap ederlerdi, beyaz güvercin. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde gnostik inançlar Rus toplumunun her katmanında geniş yer bulmuşlardır. Rus sosyalizminin atalarından Alexander Herzen, Starovera'yı incelerken yakın arkadaşı Francis Proudhon, Hristiyan sosyalist olduğunu söyler. Öte yandan yerleşik düzeni reddeden havarilerin öğretileri doğrultusunda her şeyi paylaşmak isteyen ruhani komünistler kıyametin yakın olduğunun da farkındadırlar. Hayatın dayanılmaz derecede aşağılaklaşmış, zinanın akıl almaz boyutlara varmış olması, göklerden yeryüzünü yeniden arındıracak ateşin gelmesini şart kılmıştır. Sodom ve Gomorra bir kez daha yıkılmalı, yerine Tanrı'nın krallığı kurulmalıdır. Devrimin baş ateşçisi Mihail Bakunin, Tanrıların ateş dilleri üzerinde inip Avrupa'yı yakacaklarını söyler ki, dıştan nasıl görünürse görünsün Bolşevik devrimi bu kehanetin gerçekleşmesi olarak algılandı. Nikolay Çernişevski yeryüzündeki hayatı dönüştürmekle meçhul babaya yardımcı olmaya niyetlenen batıni altyapıya destek veren en önemli isimlerden birisi. İki kuşak boyunca idealist genç radikallere esin kaynağı olan Ne Yapmalı isimli ütopik romanın yazarı, aklın gücüne tapan bir adam. Felsefesinin temellerini maddeci dünya görüşü ve ağır başlığı utilitarianizm teşkil ediyor. Ama özel hayatında Çernişevski Hristiyan azizlerini aratmayan bir fedakarlık abidesiymiş. Kendisi için hiçbir şey, herkes için her şey isteyen Çernişevski Sibirya'ya sürüldüğünde yanındaki polislerin bize bir mücrim getirmemiz emredilmişti. Biz aziz getiriyoruz dedikleri anlatılıyor. Çernişevski kişiliğinde dindarlık ve laiklik, idealizm ve hesapçılık gibi uzlaşmaz nitelikleri eşit ölçülerde barındıran, çelişkilerin gerginliğini ağır bir biçimde yaşayan, buna karşın toplumsal devrimin ancak kitlelere kişilikleriyle örnek teşkil edebilecek, en iyiler tarafından gerçekleştirilebileceğine inanırmış. Ruhani komünistlere destek veren bir başka önemli düşünür Nikolay Berdyaev, Çernişevski'den bahisle, Rus devrimcilerinin en iyileri dünyevi baskıları, yoksulluğu, hapsi, sürgünü, idamı göğüsleyenler, öteki dünyada ödüllendirileceklerine ilişkin en ufak bir umut beslemeyenlerdi. Bu bağlamda dönemin Hristiyan komünistlerinden çok daha ağır bir yük yüklendiler diyor. Öyleyse herkese şunları söyle. Geleceğe pırıl pırıl ve o çok güzel geleceğe miras bırakacağımız budur. Geleceği sevin, gelecek için çabalayın. Geleceğin gerçekleşmesi için çalışın. Geleceği daha da yakınlaştırın. Şimdiki hayatınıza gelecekten bir şeyler taşıyın. Gelecekten şimdiki hayatınıza ne kadar taşıyabilirseniz yaşamınız o kadar parlak ve iyi olacak. Mutluluğunuz ve huzurunuz o kadar zenginleşecektir. Ne yapmalı geleceğin toplumunu inşa edecek devrimcilere hem bir kılavuz hem de bir çağrı. Çağrıya koşanlardan birisi de Lenin'in 1887'de Çar 3. Alexandra düzenlenen suikastla bağlantılı olduğu gerekçesiyle idam edilen sevgili ağabeyi Alexander Ulyanov. Vladimir Lenin Çernişevski'ye ne yapmalının ağabeyini ve kendisini nasıl etkilediğini anlatırken beni tümüyle dönüştürdü diyor. Doğru düşünen ve gerçekten namuslu insanların devrimci olmaktan başka seçeneklerinin olmadığını, daha da önemlisi bir devrimcinin nasıl olması gerektiğini, ilkelerini, neyi amaçlaması ve bu amaçlarına nasıl, hangi araçları kullanarak ulaşabileceğini öğrendim. Bolşevik iştirakçiliğinin kökleri bireyin kendisini feda etmesinin erdemi şeklindeki kadim Rus değerine uzanır, Gülo'ya. Acı çekmek, şehadet, alçak gönüllülük, Mesih'in fedakarlığı. Bunlar Rusların dini düşünce ve ibadetlerinin hamuruna gömülüdür. Zudin? Zudin, Rus azizlerinin yaşamları ezanın meşveretidir. Lenin'in kendisi mistik bir tarikatçı, mutasavvıf bir radikaldi. Dünya nimetlerinden uzak durma şeklindeki riyazatı, özgüveninden aşağı değildir. Marx'ın diyalektik maddeciliğini derin Rus sosyalizminin batını, kaderci ve mesihi unsurlarıyla evlendirdi. Lenin, Marksistlerin dünya devrimi, proleter enternasyonizmi çağrılarını bu toprağın insanlarının evrensel kardeşlik ülküsüyle birleştirdi ki, Ruslar evrensel kardeşliğin kadim misyonları olduğuna hep inanmışlardır. Pravda'ya, adalete, bireyin kendisini bütünün esenliği için feda etmesi gereğine olan inancımızı, maddecilerin bilime, ateizme, teknolojik ilerlemeye adanmışlıklarıyla uzlaştırdı. Ateist Bolşevizm tüm dinlerin en dindarı oldu. Krupskaya, devrimciliğe, Tolstoy'un neognostik temaları işlediği kitabı, Tanrı'nın Krallığı Sizin İçinizdedir dağıtarak başlarken, Lenin Bonch Bruyevich'le birlikte Rasvet, Şafak isimli dergiyi çıkarıyor. Bonch Bruyevich Duhoborların ünlü ismi. 1899'da Tolstoy'un yardımıyla Kanada'ya kaçan, o ülkedeki Gnostik Rus komünistlerine katılan adam ki, Kanada'da yaşayan o Rus komünistleri yayınlamışlardır. Kızıl Winkler'in bir nüshasının da ailesinde olduğunu söylediği Komünist Manifesto'nun ilk İngilizce çevirisini. Bruyevich 1904'te Rusya'ya geri dönüyor. Plehanov'u içinde İsa'dan ve dinden bahsedilmeyen tek bir sayfa yok diye çileden çıkaran ama yine de herkese Hristiyan sosyalist bir dergi olduğunu söylüyorum dediği Marksist Jizin Hayat dergisinin devamı sayılan Rasvet'in başına geçiyor. Dergi Çar'ın hükümetinden nefret eden dindar yığınları hedefliyor. Bir yandan Starovera ve tarikatçılara zulmettiği için hükümeti suçlamakta, diğer yandan Rus İmparatorluğu'nun derinliklerinden ve başta Kuzey Amerika dünyanın diğer yerlerinden gelen tarikat haberlerini yaymaktadır. Ruhani yeraltının anladığı ve tepkisiz kalmadığı işaretleri kullanarak komünist ve kıyamet temalarını birlikte işliyor. Rus insanının uyandığından kendisinde var olan batıni güçleri keşfettiğinden bahisle sokak savaşlarının elinin kulağında olduğunu müjdeliyor. 20. yüzyılın ilk yılları Rusya ihtilal havasına girmiş, Çernişevski'nin müritleri genç radikaller Rusya'yı tarikatlar ve işlettikleri fabrikalar temelinde yeniden yapılandırmak üzere harekete geçmişlerdir. Gnostik cemaatlerin en önde gelenlerinden başkent St. Petersburg'daki Şövalye tarikatının lideri yeni bir din, bir insanlık dini kurmaktan bahsederken Tanrı insanlık mezhebinin üyeleri insanoğlunda saklı tanrılık vasfını vurgularlar. Bonch Bruyevich yoldaşlarını ruhani yeraltının dilini kullanmaya ikna etmeye çalışır. Tarikat reddedilen bilgidir diyor. Bu bağlamda tarikatçı içinde yaşadığı toplumun güçlerine muhaliftir ve birliği sağlayan işte bu muhalefettir. Madem tarikatçı proleterler şeytan kelimesini kullanıyorlar, öyleyse kapitalizmi bu eski şer kavramıyla tanımlayalım. İsa ismi sonsuz iyiliğin, mutluluğun, özgürlüğün sembolü olarak sosyalizmle bütünleşsin. Anatoly Lunacharsky Sovyet Devleti'nin ilk aydınlanma komiseri, Bonch Bruyevich ile aynı fikirdedir. Hristiyanlığın en saf, en ilerici biçimlerinde bile ayaklar altına alınan umutsuz bir biçimde atıl, kendi güçlerine inanamayan insanların ideolojisi olduğunu düşünmesine, Hristiyanlık aynı zamanda sömürü aracıdır demesine rağmen, kaleme aldığı devrim öncesi siyasi propaganda broşürlerinde İsa'ya en az Marx'a verdiği değer kadar yer verir. okurlarından vergi ödememelerini, askere gitmemelerini ister, halkın kendi şuralarını oluşturmasını, topraklarının sahipliğini talep etmesini, otokrasinin yok edilerek yerine sosyalizmin, kardeşlik toplumunun kurulmasını önerirken, ruhani yeraltı geleneğinin dilini ve imajlarını kullanır. Ateizme ve bilimsel maddeciliğe saldırgan bir biçimde bağlı olan Marksizm, tüm dinleri halkın afyonu olarak niteledi. Ancak bu ne Bolşevik liderlerin, radikal gnostiklerin cümlelerini kullanmalarını engelledi, ne de Rusya'nın ruhani altyapısını materyalistlere destek vermekten alıkoydu, dediydi Alexei. Cemaatler Allah'ın indinde tüm insanlar kardeştirler, hükümet şeytandır der. Haçlarının üzerinde özgürlük, eşitlik, kardeşlik yazarlarken Rus devrimcileri İsa, Aziz Yuhanna ve Çernişevski diye üçlediler ve birlikte çalıştılar. Kayıp halka, derin ruhaniyattan yüksek teknoloji iştiyakına dönüşüp şöyle dursun, aşırı milliyetçi Rus gnostik geleneğinden Lenin'in imandan ve milliyetçilikten arındırılmış, enternasyonel ütopyasına geçiş. Akıl erdiremediğim bir zincirdi ki, meğer kayıp sandığım halkası Slav şamanizmi. Bolşevik devriminin üzerinde yükseldiği ruhani yeraltı, Slav şamanizmiyle iç içe ve ruhçular insan bilincinin çevresindeki fiziki ve biyolojik sistemleri etkilediği şeklindeki kadim inançları sürdüren insanlar. Saygın Rus üniversitelerinin Dr. Oksana Dimitrievna Zelenskaya'nın uzmanlık alanı psikokinesis araştırmalarına onca yatırım yapmış olmalarının nedeni de bu. Örneğin Lenin'e Anatoly Lunacharsky kadar yakın olan Gorki, kadim mistik tarikatlar, gnostizm, parapsikoloji ve inanç tedavisi konularında uzman. Birlikte hareket etmeleri durumunda halkın yoğun bir insani enerji yayacağına ve bu enerjinin doğaüstü güçlerin mucizeleri gibi mucizeler yaratabileceğine inanıyor. Nitekim itiraflarında kalabalıkların ortak enerjilerinin inmeli bir kızı nasıl ayağa kaldırdığını anlatıyor. Telepati ile yakından ilgileniyor olması düşüncenin mucizevi gücünü vurgulamasını getiriyor. Hemen her kitabında dillendirdiği mantığın ve bilimin bir gün ölüm korkusunu yok edeceği şeklindeki umudunu Güneş'in çocuklarında da tekrarlar. Bizler hayatın parıldayan kaynağı insanlar, Güneş'in çocuklarıyız. Güneş'ten doğduk ve ölümün karanlık korkusunu yok edeceğiz. Ölüm korkusunu yok eden insanoğlu, Tanrı ile bütünleşen, tanrılaşan insanoğludur ki, başta yeni bir insanlık dini kurmaktan bahseden, Tanrı insanlık mezhebi olmak üzere, gnostik tarikatların yadırgadığı bir heves değildir. Nitekim Gorki'nin bir zaman gelecek insanların toplu iradeleri bir kez daha aynı noktada yoğunlaşacak. Buradan yenilmez, mucizevi bir güç çıkacak ve Tanrı yeniden dirilecek şeklindeki kehanetinin öncüsü Dostoyevski. Dostoyevski Gorki'den yıllar önce Ecinliler'de Tanrı'yı halkın bütününden oluşan sentetik bir kişilik olarak tanımlamış. Gorki'nin itiraflarındaki halk hakiki dine tümüyle vakıftır. İnsanoğlu mucizeler yaratır, Tanrı olur ve ölümsüzleşir. Gorki'nin düşünceleri daha sonraları Tanrı inşası olarak tanımlandı, dedi Alexei. Tanrı inşaatçıları, ki bunlardan bir diğeri de Lunacharsky'dir, ilk Hristiyanların Tanrı'yı topluca inşa ettiklerini düşünürler. Gorki'ye göre Tanrı inşası her şeyden önce bir büyü faaliyetidir. Tanrı'ya toplu çalışma sonucunda ulaşılır. Aşkla girişilen toplu çalışma bireysel egoyu ortadan kaldırırken insanoğlunu tanrılaştırır. Lunacharsky, Hristiyanlığın insanlığın tarihini toplu ibadetle değiştirdiği gibi, Marksizmin de doğanın suretini toplu çalışmayla değiştirecek güç olduğunu söyler. Ancak bu defa ibadetin yerini üretim alacak, insanlığın ortak ruhu bu yeni dinin tanrısı her şeyin efendisi olacaktır. Bundan sonrasını kestirmek zor değildi. Nitekim 1917 basımı bir Marksist Risale, ki daha sonra Sovyet hükümeti tarafından yeniden basılmıştı, Sputnik'le başlayan uzay çalışmalarını ve yüksek teknolojinin yolunu açıyordu. İnsanoğlunun kaderi kainatı fethetmek, türünü uzak kozmik bölgelere taşımak, güneş sistemini ele geçirmektir. İnsanoğlu ölümsüz olacaktır. Kilise öfkeden delirmiş olmalı, dediydim, biraz da enel haklayan Hallacı Mansur'un başına gelenleri düşünerek. Alexei en anlamlı tepki Hitler'den geldi diye gülümsedi. Hitler 1932'de Weltanschauung aline bir devlet geçirdi. Bu devletten neşet ederek yavaşça dünyayı saracak ve çökertecek diye uyardı. Eğer kontrol altına alınamazsa Bolşevizm dünyayı Hristiyanlığın değiştirdiği gibi tümüyle değiştirecek. Weltanschauung'un kelime anlamının dünya görüşü olduğunu bilecek kadar Almanca anlarım. O gün bilemediğim Hitler'in dünyaya nizam veren din ile dünya görüşün arasındaki farkı vurgulamış olduğu. Alexei, din Tanrı'ya tapmak, Tanrı'nın hizmetinde olmaktır. Ya Weltanschauung dünyaya dair senaryolar bütününce vukufiyet anlamındadır ve din senaryolar bütününün sadece bir unsurudur diye açıkladı. Bu bakımdan dinden farklı olarak Weltanschauung hem tartışmaya ve değişime açıktır, hem de isteyen istediği Weltanschauung'u geliştirebilir. Hitler bundan 300 yıl sonra meselenin üretimin farklı bir biçimde düzenlenmesinden ibaret olmadığı anlaşılacak. Eğer bu hareket başarılı olursa, 300 yıl sonra Lenin 1917 devrimcilerinden birisi olmanın ötesinde yeni bir dünya doktrininin kurucusu olarak anılacak ve belki de Buda gibi tapılacak derken dünyanın düzeninin altüst olacağını söylüyordu. Bundan ne anlamalıydım? Takva ehli bir Hristiyan için saadet, Tanrı'nın krallığına dönüşmüş bir dünyanın şeriatında yaşamak. Öyleyse gösterilen çabaların, savaşların bu hedef doğrultusunda uyarlanması lazım. Hiçbir çar ya da kral yok ki savaşının veya reformlarının Tanrı'nın emrettiği düzeni gerçekleştirmek, sürdürmek üzere yapıldığını iddia etmesin. Ama Weltanschauung da Tanrı'nın yeryüzündeki krallığı senaryolardan sadece birisi. Hitler'in Weltanschauung eline bir devlet geçirdi korkusu, bundan böyle Tanrı'nın emirlerinin belirleyici olmayacağı öngörüsünden kaynaklanmış olsa gerek ki, zamanın adamı çaklı çıkarmadığı söylenemez. Hitler Katolik de değil mi? Avusturya'da Katolik okullarında okuduğunu anımsıyorum. O da bir keşiş gibi yaşadı, dedi Alexi, yüzünde yine o çarpık gülümseme. Tanrı'nın kendisine verdiği Yahudileri yok etmek ilahi görevini hakkıyla yerine getirebilmek için dünya nimetlerinden uzak durdu. Aryanların esenliği için kendisine eza eden, kendisini feda eden bir aziz, ters yüz edilmiş bir İsa. Almanların Normandiya çıkartmasından sonraki son büyük püskürtme harekatının kod adının Kristorosen ya da Noel Gülü olduğunu bilir miydin? Yani İsa'ya gönderme. Efsaneye göre Beytüllahim'de yaşayan Madelon isimli bir köylü kızı, bebek İsa'ya bir armağan vermek ister. Ama çok yoksuldur, verecek bir şey bulamaz. Kızın çok üzüldüğünü gören bir melek gelir, donmuş toprağa dokunur. Meleğin dokunduğu yerde dünyanın ilk Kristoresan'ı, kız da gülü İsa'ya hediye eder. Naziler Yahudi ırkından bir İsa'yı kabullenemezlerdi. Yahudi olmadığını ispatlamak için çok uğraştılar. Kristorosen bir bakıma İsa Mesih'in Yahudi olmadığının tescil ve ilanıdır. Portakal saçlı kadının kaybolduğu koridora uzun uzun baktı. Allah'ın yeryüzüne indirilmesi beşerin esenliğini sağlamadı Lübima'ya. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra olan biten bizi şaşkına çevirdi. Beklediğimiz barışın tekamülüydü, savaşın değil. Toplumun huzur içinde yeniden düzenlenmesiydi, kanlı ihtilaller değil. Hümanizmdi, kitle katliamları değil. Arıtılmış demokrasilerdi, otokratik diktatorya değil, bilimin ilerlemesiydi. Gerçeğin yerine geçen otoriter sloganlar propaganda değil. Her cephede ilerlemeydi, barbarlığa geri dönüş değil. Çok fazla konuştuğunun farkına varmış gibi duraladı. So, Demiurge aşılamadı. Ne Demiurge aşılabildi ne de. Güya biz Allah'a şah damarından daha yakındık ya. Bu Kur'an'dan. Öyle mi? Ben Mevlana'dan sanıyordum. Şaşırmak sırası bendeydi. Mevlana'yı biliyor musun dedim ve hatırladım. Alexi Farmason'dur ve Galina Alexeyevna bana Rus Farmasonlarının Mevlana'yı tanıdıklarından söz etmişti.